Ayırım 17. 271. sayfa. Von Bock. Dipnot. Von Bock okunur. Uçları yukarılara kıvrık, dolgun bıyığı, heybetini büsbütün arttıran kalın simsiyah kaşları, sürme çekmiş gibi kapkara, pırıl pırıl gözleri, geniş omuzları, arkasında kavışık elleri, kiraz kızılı dudaklarında hiçbir zaman eksik olmayan tebessümü ve ağzında pürosuyla onu ne zaman, nerede gördümse elimde olmayarak durdum. Kalabalığa karışıp gözden silininceye kadar arkasından uzun uzun baktım. Yalnız değil mi? Hayır. Bilhassa 40'ı aşkın erkek kıymeti bilen olgun kadınlar, gençler, yaşlılar, hatta çocuklar da. Kuvvetli poyrazla savrulan karın ortalığı dondurdu. Kuvvetli poyrazla savrulan karın ortalığı dondurduğu bu kış kıyamette şapkasız, palto pardüsüsüz, dimdik dolaşıyor. Palto pardüsülerine sıkı sarıya büründükleri halde donacakmış gibi üzülen insanlara sanki yuf çekiyordu. O ne salına salına kendinden emin yürüyüştü? Ekmeğin bile kara borsaya düştüğü, pek çoklarımıza gülmeyi unutturan dünyamızla sanki ilgisi yoktu. Ağzında pürosu, arkasında elleri, eskimeyen tebessümü. Peki ama kimdi? Ne iş yapıyordu? Herkes palto perdesleri içinde donarken bu nasıl oluyor da paltosuz hatta ceketsiz dolaşabiliyordu? Ya ağzındaki puro? Herkesin tuhafına giden de buydu zaten. Purosu. Çünkü hiç uygun düşmüyordu kılık kıyafetine. Puro hali vakti yerinde insanların lüksüydü. Buysa her bu umumi odası getleri kilot pantolon eskisiyle hali vakti yerinde olmadığını belirttiğine göre 30'luk cigara dururken niçin puro kullanıyordu? Maksadı puroyu, puronun haysiyetini düşürmek miydi? 600 liralık paltoları içinde kasıla kasıla giden koca köpekliler galiba bundan dolayı ona ters ters bakıyorlardı. Umurunda bile değildi. Bakmıyordu ki, görmüyordu ki. Yalnız güzel, çok güzel kadınlara bakıyordu arada. Göz süzerek, ulanca çapkınlığıyla. Bir gün Kadıköy vapurunun birincisinde rastladım. Yaşlıca ama hırslı bir adamın yanındaki zarif genç kıza gözlerini dikmiş, babası olduğunu sandığım adama çaktırmadan bıyık büküyordu. 1, 5, 10 Yaşlı adam işin farkındaydı ama rezalet çıkarmak istemiyordu besbelli. Lahevle çeker gibi başını sallıyor, bakışlarını kaçırıyordu. Bir iki, pürosunu tadil edikten sonra genç kızla tekrar meşgul olmaya başladı. Birdenbire ihtiyarın dinamit gibi patlayan hırçın sesi adamda tokat gibi şaklamış olacak pürosu düştü. Eğilip aldı, ayağa kalktı. İhtiyarı askerce selamladıktan sonra "Affedersiniz albayım," dedi. Kilot pantolonu ve şişkin getleriyle salondan çıktı. İhtiyar şaşmıştı. Etrafa tuhaf tuhaf baktı. "Ne albayı?" dedi. "Ben albay falan değilim ki." Genç kızın sinirleri bozulmuş, katlı katlı gülüyordu. Bu sabah kapalı çarşıdan geçerken o gene sökün etti. Uçları yukarılara kıvrık dolgun bıyığı, kalın simsiyah kaşları, pırıl pırıl kara gözleri ve purosuyla. Salına salına geliyordu. Bilhassa Fener Galatasaray, Galatasaray Beşiktaş yahut Beşiktaş Fener maçlarının ertesi sabahları dükkandan dükkana laf atarak yenilen takımın taraftarlarını gagalıya gagalıya kuşa çeviren çarşı esnafını aldırış bile etmiyor, duymuyordu adeta. İrili ufaklı esnafa dükkanlarının önünde iki sıra olmuş alkış tutuyor. Neler söylemiyorlardı. Yürüyüşe bak, yürüyüşe. Kral Faruk Pezevenk. Dünyaya metelik verdiği yok be. Bir orta yaşlı. Von Bock dedi. Tam üstüne basılmış olacak kahkahalar yükseldi. O hiç oralı değil. Pürosu getleri tebessümüyle geçip gitti. Gitti ama kahkahaların arkası kesilmiyor. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Bir yaşlı. Her bir umumi de Kafkaslarda aklını kaybetmiş bir eski Osmanlı zabit. Teşhisini koydu ama kabil değildi. 40'ında bile yoktu. Herkes bir şey söylüyor. Söylenenler tahminden öteye geçemiyordu. Ne olursa olsun von Bock'luk silmişti. Gerçekten de bir SS subayı çalımı içindeydi. Öğleden sonra tesadüf rastgele dalıverdiğim helallerden birinde rastlamayayım. Musluktan doldurduğu bir teneke suyu götürdü, kubura döktü, geldi, odasına girdi. Kapının bir anlık açılışında son derece düzenli bir oda gözüme çarpmıştı. Duvarlarda dergilerden kesilmiş güzel güzel kadın resimleri. Resimler gelişi güzel değil, itinayla asılmıştı. Ne olursa olsun, kapıyı vurup girdim. Beni çatık kaşlarıyla karşıladı. Ne istediğimi sordu. Merakımı uygun şekilde anlattım. Vapurda ve kapalı çarşıdaki olayları anlattım. Dikkatli dinliyor, sinirlenmiyordu. Düzgün bir Türkçeyle eşek gibi çalıştıktan sonra iyi ve temiz şekilde eğlenmek ayıp mı? Dedi. Asla, dedim. 30'luk sigara içeceğimi haftada bir paket piro satın alıp içiyorum. Sonra şu gördüğünüz getlerle kilot pantolon. Umumi harpte şehit düşen babamdan kalma. Temiz giyinmek isterim ama helal bekçiliği buna imkan vermiyor ki. Peki dalga geçenlere kızmıyor musunuz? Ben deli değilim. Ya o gün Kadıköy Vakfı'ndaki ihtiyar, hani albayım diye selamlamıştınız. Ne biliyordunuz adamın albay olduğunu? Güldü. Kız çok güzeldi. Adamın ise içerlediğinin farkındaydım. Nitekim patladı. Suçluydum. Karakolluk olsak partiyi kaybedebilirdim. Adamın gururunu okşayıp işi tatlıya bağlamaktan başka çare yoktu. Duvarda güzel bir saz asılıydı. Yatağı, yorganı, battaniyesi, eski, yamalı ama kirli pis değildi. Bestami Efendi. Eski, parantez içinde K, nüfus memurluğundan emekli Bestami Efendi'yi dün vapurda bir köşeye çekilmiş gümüş çerçeveli gözlüğü gerisinde memnun görünce yanına gittim. Selam sabah hoş beş, süt mavisi gözlerinin içleri gülüyordu. Yanaklar pembe pembe, dudaklar kan yalamış gibi kırmızı kırmızı. Bestami efendilerle bir eyyem altlı üstlü komşuluk ettik. Tahtaları kararmış, iki katlı Mail-i İndiham konağın alt katında onlar otururdu, üst katında biz. Yedi denizin dışarı attığı eli maşalı Refika-i Hayat, Hürmüz Hanım'ın sağlığında ayakkabılarımızı çıkarmadan Selleme Hüsselam katlarından geçmek yahut gecenin ileri bir saatinde sokak kapısının zilini öyle zır zır çalmak yahut da öğle uykusuna yattığı sıra üst katta iri iri konuşmak, terlikle yürümek kabil miydi? Ağzını açtı mı? Halimallah ne hatır bilirdi ne gönül. Ya Bestami Efendi'ye yaptıkları? Zavallıya kan kustururdu. İri gözlerini ayıra ayıra Bestami diye bağırmaz mı? Adamcağız 100 numaraya henüz girmişse bile uçkurlarını toplaya toplaya hemen çıkar. Buyur kırıcım, Emret Sultanımlarla koşardı. O yılları hatırlıyorum da adam kurumuş kurumuş kabuğuna yapışmıştı. Hürmüz Hanım'ın öldüğü geceyi hiç unutmam. Bestami Efendi başucunda suçlu suçlu Kur'an okuyordu. Oğlu, gelini, torunu, biz, öteki komşular filan. Ne kadar yedi denizin dışarı attığı eli bayraklı çekilmez olursa olsun son vazifemizi yapmak zorundaydık. Mevsim kıştı. Sıkı sıkıya çekili pancarların gerisinde fırtına kıyametleri koparıp... Sıkı sıkıya çekili pancurların gerisinde fırtına kıyametleri koparıyordu. İncecik dudakları çıtık kaşlarıyla hınçla yatıyordu. Konuşmaktan çekiniyordu. Öfkelenir de parlayıverirdi. Bir ara günahı kadar sevmediği gelini sirkeye batırılmış tülbentle yanına gitti. Islak bizi alnına koyacaktı. Kadın gözlerini açıp da gelinini yanı başında görünce karyolada öyle bir doğruluş doğruldu ki gelinceyiz beyninden vurulmuşa döndü. Defol sürtük. Öleyim de kına yap. Mutfak eline kalsın değil mi? Ölmeyeceğim. Çatlasan da patlasan da ölmeyeceğim bilmiş ol. Ama sözünde durmadı. O gece yarısı zekaret filan hınçla öldü. Bestami Efendi'nin hali görülmeye değerdi. Kadının çenesi bağlandı. Üzerine beyaz örtü çekildiği halde öldüğüne inanamıyordu. Bir ara küçük bir göz işaretiyle beni öbür odaya çağırdı. Etrafını kolladıktan sonra merakla sordu. Sahiden öldü mü bu şimdi? Nerim? Hiç şüphen olmasın Bestami Efendi amca. Gözlerinin içi güldü peşin. Sonra başladı şıkıdık şıkıdık göbek atmaya. Bir ara. Ne kendi etti rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın el, ekli kubur, dedi. İlave etti. Eli güne karşı sevincimi belli etmekliğim yakışık almaz, değil mi? Zannederim. Gözlerine tükürük sürdü. Ağlamak içimden gelmiyor Mirim, ne yapayım? Bestami Efendi, işte böyle bir Bestami Efendi'dir. Kendi deyimiyle 36 yıllık ömür törpüsünden kurtulunca adamın hayatında gerçekten bir altın devir başlamıştı. Oğlunun hali vakti yerinde olduğundan evin tekmil masraflarını rahatça görüyor, Bestami Efendi'nin emekli maaşına ilişmiyordu. Hürmüz Hanım'ın sağlığında da ilişmezdi. Bestami Efendi'nin maaşına ama kadın bırakır mı? Adamcağız marangoz aletlerine filan harcamasın, kahveye dadanmasın, evden dışarı çıkmasın, dizinin dibinden ayrılmasın diye elinden çeker alıp metelik vermezdi. Şimdi iş değişmişti. Kendi başına buyurup dilediği gibi gezip tozuyor. Telleri mavi nazar boncuklu boy boy kuş kafesleri, arka kaşavaları, torunlarına irili ufaklı arabalar yapıyor. Kuzu besliyor. Evde ne gelini ne oğlu, üst katta da kiracıların filan bulunmadığına kanaat getirince de torunu 6 yaşındaki Nursen'le komşu komşuculuk oynuyordu. Beni çok sevmesine, zarif semaveriyle her çay demleyişinde beni mutlaka çağırtmasına, hatta yüzüne karşı refika-i hayatım dediği ama Allah'tan korkar gibi korktuğu karısının ölümüne kanaat getirince önümde göbek atmaktan çekinmemesine rağmen torunuyla komşu komşu oynayışını neredeyse benden bile gizlerdi. Ama ben bulmuştum gözetlemenin kolayını. İlle evreden sonraladı. Hadi Bestami Efendi amca, eyvallah, çarşıdan bir emrin var mı diye ön kapıdan çıkar, arka kapıdan usulcacık girer, ona görünmeden bizim kata çıkardım. Sofada budak delikleri vardı. Başladılar mı oyunu, gözümü uydurur rahat rahat seyrederdim. Çok geçmezdi aradan. Beyaz başörtüsü, önlüğü, oyuncak süpürgesi, kulağının arkasında bir sap karanfil yahut nargilesiyle Bestami Efendi hanım hanımcık odalardan birinden çıkar seslenirdi. Nursen Hanım, huu! 6 yaşında Nursen Hanım komşusunu fazla bekletmez, o da tıpkı dedesi gibi başörtüsü, önlüğü, süpürgesi, küreğiyle kapıda görünürdü. Efendim canım, ne yapıyorsun? Ortalığı süpürüyorum. Allah kolaylık versin kardeş. Biraz hafifledin mi? Nerede kardeş sen? Ben de öyle. Ne pişiriyordun? Oturtma. Haberin var mı? Aktarın küçük afişlisinden. Hayır. Ne olmuş? Dün bizimki bir Bahriyeli'yle görmüş. Allah sen. Vallahi kardeş. Herkes sen ben mi ki bir taneyle ömrüm tüketsin? Bazen de misafirler sükun etmiş olurdu. Bestami Efendi'nin kulaklarında tahta parçalarından uydurma küpeler, başında saç yerine kıvrım kıvrım yongalar, misafirini karşılar. Buyurun efendim, buyurun. Hangi rüzgar attı böyle? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle buyurun efendim, küçükler nasıl? Sözde ikram edilen yere geçip kurulan misafir yarım yarım cevaplardı. Ellerinizde ne perler teyzesi, sizinkiler de iyi mi? Ellerinizde ne perler ama sağ olsunlar, çok yaramazlar. Hep öyle efendim. Oğlu gelini ölüp gittiği halde Hürmüz Hanım, kattaki kiracılar, yani biz, şoförü karısı, sokaktan geçen eskici ebe Süheyla, herkesin taklitini yapar, aşağıda torunu, yukarıda da beni gülmekten kırar geçirirdi. Pazartesi. Kitap evinin asık yüzlü iri yarı sahibi dükkandan içeri girince muhasebeci de şafak attı. Çoğu pazartesilerde olduğu gibi adam gene öfkeliydi. Öfkeli zamanlarda onun ne mendubur olduğunu bilirdi. Yüzünden düşen 40 parça olur, ıvıra zıvıra söylenir, bağırıp çağırmak için bahane arar, yaratırdı da. Yere düşmüş bir kağıt parçası, ağzı açık kalmış mürekkep okkası, uçları silinmeye unutulmuş kalemler, şu bu adamı küplere bindirmeye yeterdi. İlle Anadolu'dan gelmesi gereken havaleler. Adamın en öfkeli günü pazartesilerdi. Muhasebeci pazartesilerde patronun güldüğünü hiç hatırlamaz. Ama bugün, yani bu pazartesi her pazartesinden çok daha yorgun, çok daha uykulu, çok daha bitik. Çünkü pazarı sabahtan akşama kadar çılgınca eğlenerek geçirdi. üç arkadaştılar. Üçünün de körpücük, çıvıl çıvıl sevgilileri yanlarındaydı. Burgaz'daki gazinolardan birinde yediler, içtiler, denize girdiler. Tekrar yediler, tekrar içtiler, tekrar denize girdiler. Akşam çok geç döndüler. En son vapurla evlerine gece yarısından epey sonra vardılar. Yorgunluk, bozulan sinirleri, şu bu uyuyamadılar. Hele muhasebeci. Şimdi masanın başında zonklayan şakakları, zorla açılan gözleriyle pelti gibi oturuyor. Canı iş görmek istemiyor. Patron olmasa kollarını masaya dayayıp hemen kestirirdi. Allah vere de gene lüzumsuz bir iş çıkarmasa diye aklından geçirdi. Sonra öğleye kaç saat olduğunu hesapladı. 4. 4 koca saat vardı daha. Ah şu 4 saat geçiverse de bir saatlik öğle paydosunda yorgun bedenini depodaki kağıt stoklarının üzerine atsa. Hele patron akşamüstü erken 4'te pek pek 5'te gitse. Patronun sesi yorgunluğunun içinden sıyrılıp çıktı. Koştu. Kapıda durdu. Efendim beyim. Adamın yüzünden düşen 40 parça oluyordu gene. Postayı aldırttın mı? Aldırttım beyim. Yeni havale var mı? Yok. Muhasebecisini geniş kulaklarıyla birdenbire eşeğe benzetti. Niye yok? Göndermedikleri için koca bu da laf mı? Deyip kıs kıs gülünecek bir soru ama gözlerini parmaklarına indirip sustu. Adam masasından kalktı. Elleri arkasında bir onun içinde köşeden köşeye gitti geldi gitti. Dönüşte pis herifler diye söylendi. Alacaklarına aslan borçlarına kızgın. Çok doğru efendim. Adam sertçe döndü. Doğru olan ne? Alacaklarına aslan borçlarına. Gevezeliği bırak da bütün bayilere birer mektup yaz. Muhasebeci sarsıldı. 3 gün evvel yazmıştık beyefendi. Biliyorum. Sen benim emirlerimi yerine getirmekle mükellefsin. Beyanı mütalayla değil. Mektuplar hemen şimdi yazılmaya başlanacak. En geç akşam 8'de bana imzalatılmış olacak. Hadi marş. Baş üstüne efendim. Masasına döndü fakat kabil değildi. Uykusuzluktan yanan gözleri, gevşemiş sinirleri, lapa halindeki bedeni kabil değil. Kabil değil. Yapamayacak. Bununla beraber yazı masasının başına geçti. Kağıdı çıkardı. Kağıt taktı. Ne yazacaktı? Ne yazmalıydı? Durmamacasına öğleyin bir saatlik paydosunu da feda ederek çalışsa 8'e kadar kabil değil yetiştiremezdi. Geçen seferkileri 1,5 günde zorla yazmıştı. Zarf üstleri hariç. Peki ama ne diye tek kağıt takmıştı? 5'er, 6'şer, 8'er kabilse kopyalı yazmazsa imkan yoktu o kadar mektup. Esnedi. Kağıdı çıkardı. Kopya kağıtları da neredeydi? Ya pelörler? Tekrar esnedi. 8 pelörün arasında kopya kağıtlarını koyarken patronu müthiş bir küfür kaçırdı içimden. Zulümdü bu. 3 gün evvel yazılmıştı. O zaman zarfında mektuplar ancak gitmişti. Cevap için hiç olmazsa 3 gün daha geçmesi lazımdı. Pis herif, zalim, fena insan diye patronun kapısına bakarak mırıldandı. Patron da pazarı boş geçirmemişti. Çoluğu çocuğuyla büyük adaya gitmişti. Sabah ve öğle iyi geçmiş, parazitler üşüşmemişti. Fakat akşam bir alay yüz hayalliydi. Uzun, sivri, yuvarlak, yatsı, gözlüklü, gözlüksüz yüzler. Kimdi bunlar? Kimlerdi? Kendisini nereden tanıyorlardı da masasına üşüşmüşlerdi. Hele işlerinde hakkı âliniz var, isabet buyurdunuz. Üslubuyla konuşan, Hacı Yatmaz'ı hatırlatan birisi vardı ki ahtapota benzeyen kollarıyla masayı silip süpürüvermişti. Kimdi bu? Sokakta görse tanır mıydı? Sanmıyorum. Sanmıyordu. Hiçbirini tanımazdı. Hem tanısa ne olacaktı? Selamlaşmaya değer miydi? Bundan sonra biliyordu yapacağını. Masrafları adam akıllı kızacak, dün sarf ettiklerini bu hafta içinde telafi edecekti. Yapacaktı bunu. Telefon çaldı. Alo. Yakın fakat yanında paldır küldür konuşulmaması gereken yüze gülücü meslektaşlarından birisi. Rakiptilerdi. Birbirlerini vurmak, birbirlerinin işini bozmak için en küçük fırsatı kaçırmazlardı. Ama yüz yüze geldiler mi? Can ciğer kuzu sarması. Adam kalp sektesinden vakitsiz ölüveren yüksek makamdan birinden bahsetmişti. başlarının bağlı olduğu kağıt vesaire tahsislerinde sözü geçen bir makam, bir devlet memuru. Her ikisi de kendilerini adamın ölüsüne bile saygı göstermeye mecbur farz ediyorlardı. Teessürde arkadaşından aşağı kalacak değildi ya. Vah, vah, vah dedi. Daha 50'sinde yoktu. Yoktu zavallı. Tahsilini İngiltere'de mi yapmıştı? Tahsilini İngiltere'de yapmıştı değil mi? Evet, ihtisasını da Amerika'da. Cenazesinde bulunacaksın değil mi? Elbette, elbette sen, ben de. Memleket için çok büyük kayıp, muhakkak. Yeri kolay kolay doldurulamaz. Ona ne şüphe. Halim Selim namuslu adamdı. Zekası ya kültürü? Kulaklığı yerine bıraktı. İşte yine fuzuli bir masraf kapısı açılmıştı ki. En azından bir çelenk yaptırmak zorundaydı. Bir çelenk 30-40 lira. Güya fuzuli masrafları kısacaktı. Yoktu. Bu dünyada rahatlık yoktu vesselam. O hırt ne diye ölmüştü sanki? Zaten münasebetsizin biriydi. Her işi böyle. Peki Berik'i ne diye telefon etmişti? Ne diyecek çelenk masraflarından çıkmak için? Vay namussuz vay. Köşeden köşeye gidip gelmesine devam etti. Gitmese, boş verse, öldüyse öldü, geberdiyse geberdi. Fakat olmazdı. Gitmesi lazımdı, gitmeliydi. Yerine gelecekler, yetiştirirler. Yüze gülücülüğünden bahsederlerdi. Bu ise tehlikeliydi. Hele telefon eden sersem, ölenin yerine geçecek olana kim bilir nasıl şişirir, kağıt tahsislerinden filan mahrum bırakıp gözden düşürmek için. Seslendi. Muhasebeci pörsümüş yarı baygın kapıda göründü. Efendim beyim, ne kadar paramız var? 50 küsür. Pekala. Gönder odacıyı 30-40 liralık bir çelenk yaptırsın. Çelenk mi? Ne için? Ne için olacak? Şu hurt gebermiş. Gitmesem olmaz. Sonra çok da yorgunum. Gidip istirahat edeceğim. Sevinç uğultu halinde muhasebeciyi dolaştı. Mektuplar? Mektupların imzası ya beyefendi. Kalsın. Demek bugün teşrif etmeyeceksiniz bir daha. Yorgunum, istirahat edeceğim dedim ya. Şapkasını alıp çıktı. Muhasebeci artık kendini tutamadı. Masanın üstünde raspa yapmaya başladı. Odacı, hayrola beyim. Al şu 50 papeli, atla Beyoğlu'na. 30-40 liralık bir çelenk yaptı. Götür Şişli Camii'ne. Ondan sonra da cehennemin dibine kadar yolun var. Gez, eğlen, ne halt edersen et. Odacı da gittikten sonra yazı makinesinin kapağını aldı. Pırıl pırıl tuşları kapatırken fakat dedi şu bizim patron namussuzum iyi insan be. Uykudan filan eser kalmamıştı. Her şeyi olduğu gibi bırakıp şapkasını kaptı. Dudağında bir ıslık merdiveni koşarak indi. Dışarısı günlük güneşlikti. Aksi gibi uykudan da eser kalmamıştı. Yatsa bile uyuyamayacağını biliyordu. En iyisi adam sen de dedi. Gece uyuyorum. Sevgilisini bulmak üzere hızlı adımlarla bastı gitti. Akşamcı. Onu görür görmez aklıma geldiğince gerçekten akşamcı mıydı? Bilmiyorum ama daha da çok saltanat devirlerinden kalma birini hatırlatıyordu. Ağız kıyılarından aşağılara yol almış kaba kırçıl bıyığı, akları patlak gözleri, uçları muska gibi kıvrık kolalı yakası, irice bağlanmış kravatı, yeleği, akşamcılığının en güçlü tanığı yumruk gibi mosmor burnu, gümüş çerçeveli oval gözlüğü. Önündeki tahta masaya açılı kocaman bir defterin başındaydı. Alabildiğine rahat bir vurdum duymazlıkla cigarasını içerek düşünüyordu. Sanki önüne çocuklarının kaydını bir an önce yaptırıverip işlerin başına dönmek için sabırsızlanan insanların upuzun, sinirli hatta zaman zaman homurtulu kuyruğu yoktu. Sanki önünde çocuklarının kaydını bir an önce yaptırıverip işlerinin başına dönmek için sabırsızlanan insanların upuzun sinirli hatta zaman zaman homurtulu kuyruğu yoktu. Oysa elini çabuk tutsa öğrenci adaylarının kayıtlarını hemen tamamlayıp önündeki sinirli kuyruğu eritiverirdi. Hayır, iki cigara içip bir iş görüyor, daha çok da düşünüyordu. Sanki yıllarca öncenin şimdi çok gerilerde kalmış anılarıyla dop doluydu. Düşünüyor, boyuna düşünüyor, düşünürken de hafifçe gülümsüyordu. Küçücük bir memur, bir lisenin öğrenci kayıt işlerine bakan küçücük bir memur değildi sanki. Sanki onun da çevresini evladı uyan almamış, ekmek, ayakkabı, kira, bir takım taksitler derdiyle dertli değildi. Giyinişi, saçlarını tarayışı, bıyığı, gözlerinin dalışı, her şey. Her şeyle Üsküdar'a giderken yağmura tutulup eteğine çamur bulaşmış katipte. Uzun bir düşünden sonra içini derin derin çekip önündeki çocuk velisinin elinden sarı zarfı aldı. Ver bakalım. Sesi kalındı, toktu. Bu ağırdan alış karşısında ondan başkası olsa sinirli kuyruk çoktan bayrağı açar, çoktan tartışmaya başlardı. Ama bu herhangi bir katip olduğu halde herhangi biri değilmiş gibi geliyordu sinirli kuyruğa. Bir ağırlık vardı adamda, bir büyük adamlık, bir hırlanamazlık. Avurdu avurduna geçmiş yaşlı adamın çekinerek uzattığı zarfta torununun okula kayıt evrakları vardı. O yani kayıt memuru hiç telaşlanmaktan geçtim bir parçacık çabuklaşmadan zarfı ağır ağır açtı, evrakları ağır ağır çıkardı. Masasında açılı defterin üzerine ağır ağır yaydı. Teker teker ama ağır ağır gözden geçirdi belgeleri. Kılı kırk yararcasına incelediği halde hiçbir eksik bulamadı. Kalemini eline aldı. Kaydedivermesi gerekirken çocuğun kimlik cüzdanını kim bilir niye açtı, baktı, baktı. Neden sonra mırıldandı. Pirlepe. Dudağındaki gülümseme arttı. Acı bir gülümsemeydi. Gözleri daldı. Belli ki çok gerilerde kalmış Pirlepe'yi düşünüyordu. Sonra bakışlarını karşısındaki adama kaydırdı. Soyadınız Pirlepe mi? Uzun boylu kupkuru adam başını salladı. Evet beyim. Beyin bakışlarındaki tatlı yumuşaklık daha da tatlılaştı. Yıllar ardındaki bir ahbaplığı yaşar gibiydi. Gene de soyadınız niçin Pirlepe? Aslen Pirlepeliyiz de. Ya demek Pirlepelisiniz. Evet beyim. Tahmin etmiştim. Demek Pirlepelisiniz. Senin nüfusunu ver bakayım. Sinirli kuyrukta duyulur duyulmaz homurtular. Tınmadı bile. Adamdan kimlik cüzdanını aldı. Ağır ağır açtı yaprakları. Tevellidin 320 mi? Benden küçük müsün yani? Nasıl olur? Sen benden çok yaşlı gözüküyorsun be. Elinde adamın kimlik cüzdanı uzun uzun süzdü. Sonra sordu. Pirlepe'nin neresinden olursun? Ben mi? Bilmem ben Pirlepe'yi. Ben burada doğmuşum beyim. Adamın sihri bozulmuştu sanki. Akşamcının yüzündeki tatlı yumuşaklık siliniverdi. Hatta çizgiler sertleşti. Kırçıl kalın kaşları çatıldı. Saççı sordu. Bu çocuk senin mi? Evet beyim. Yani torunum demek istedin. Olamaz. Oğlunun oğlu mu kızının oğlu mu? Rahmetli oğlumun. Neden rahmetli? Sizlere ömür. Ne iş tutardı? Şofördü beyim. Ne şoförü? Taksi. Kaza mı yaptı? Kaza yaptı. Bundan başka çocuğu var mı? 3 tane daha var beyim. Kız, oğlan. 3'ü de kız. Bundan büyük mü küçük mü? Küçük beyim. Taksi kendisinin miydi? Kendisinin de. Daha doğrusu benim. Tabii oğlum olduğu için fark etmiyordu. Ha benim ha onun. Ama asıl mal sahibi ben gözüküyorum. Hala da öyledir. Vergisini falan ben veririm. Kuyrukta oflamalar puflamalar. O kalemi elinden bıraktı. Sanki kuyruktaki oflama puflamanın inadına iskemlesinin arkalığına yaslandı. Bacaklarını geri geri uzattı masanın altında. Taksi el elinde tabii. Ne olacak beyim? Bu yaştan sonra kendim kullanamam ki. Kazancı nasıl kontrol ediyorsun? Yaptığı kilometreyle. Düşündü, uzun uzun düşündü. Sonra sakat dedi. Arabanın 3 tekeri şoförü çalışır, bilirsin elbette. Yaşlı adam kupkuru gerdanını kırarak güldü. Bilmez miyim beyim? Evin kira mı? Kira. Niçin? Adam şaşırmıştı. Çevresine bakındı güldü. Sonra ciddileşti. Mülküm yoktu ondan. Tarlam falan var. 500 dönüm bir tarlam var. Akşamcının yüzündeki sert çizgiler gene yumuşadı. 500 dönüm epeyce. Taksin de var. Peki niçin tarlayı falan satıp nakide tahvil etmiyorsun? Sinirli kuyruktan bir yükseldi. Nakide tahvil etten en azından 50 bin belki de 100 bin. Ne 100 bini? Yarım milyon. Yerinde kalktı oturdu. Yarım milyonla insan. Ben senin yerinde olsam evler yapar satardım. İnşaatta çok kar var. İnsanın yarım milyonu olacak sonra da kirada oturacak. Deli misin sen be? Az önceki ağırlıkta iz kalmamıştı. Şikarının üstüne atılacak bir kaplanı hatırlatıyordu. Ha deli misin? Değilim şükür beyim. Yarım milyonu yerde bırakıyorsun akıllı. Tarlam kaç yerde benim etmez o kadar. 100.000 etsin etmez. 50.000 etmez beyim, vermiyorlar. 10.000 de etmez mi? Allah'ın kulu. Eder, o kadar eder. 10.000 tarla. Sat taksiydi. Ona marka Chevrolet beyim. Hangi yılın? 60. O da etsin 30.000 ha? Peşin para 30.000 verdiler, vermedim de. Peşin para 35.000 verdiler, vermedim de. Kızdı. Niçin vermedin? Yarısı bana 60.000 verdilerdi 2 sene evvel. Ver gitsin be. El elinde hayır gelmez. Arabanın 3 tekeri şoföre ödenecek. Sana ne kalacak? Hey, sat 30.000'e, 30.000'e de tarla, 40.000 şehrin dışında bir arsa alacağız. Al. Gözleri tatlı tatlı daldı. Adama da başkasına da bakmıyor. Sinirli kuyruktan yükselen öfkeli humurtuları duymuyordu. Bak, pirli peliymişsin. Hemşeriyiz. Benim de sülalem oralı. Sat tarlayı, tarlayla taksiyi, şehrin dışında bir arsa cihazı satın al. Kum, kireç, tuğla, kiremit, demir, kereste falan filan bir hacı baba var. Benim ahbabım. Ondan alırız taksitle. Üstü yan yana 2 daire bir ev yaptırırsın. Dairelerden her biri 2 oda bir mutfak olur. Tuvaletleri falan. Birinde kendin oturursun, öbürünü kiraya verirsin. Altında kahve yaparsın. Atarsın bir ocakçıyla bir garson. Geçersin kahvenin başını, toplarsın arkadaşlarını. Ooo! Gelsin muhabbetin kuyusu, yarenliğin danışkası. Göz kırptı. Arada atar mısın? İşte akşamdan akşama. Gözlerinde sevinç şimşekleri. Yaşa! Şişeciğinizi de hazırla, salatasıyla, köftesiyle, maden suyu sodasıyla. Sinirli kuyruktan gene ooo! Yükseldi. Ona döndü bu sefer. Acele işin mi var evlat? Aldırma, iş bitmez. Cennet mekan ecdadımızın da görülecek çok işi vardı. Kalemi yeniden eline aldı.